Ayrım 13. 4. Bölüm Maymun Koyu. 27. Kısım. El Trinidad Maymun Koyu'na doğru ilerlemekteydi. Cassandra'da bulunan Sanson önlerinden gitmekte olan büyük geminin manevralarını izliyordu. Kral Lloyd'in kanı aksın ki koya girecekler dedi, hem de güneşe karşı. Cassandra'nın dümenindeki denizci bu tam anlamıyla delilik diye omurdandı. Ani bir hareketle ona doğru dönmüş olan Sanson, ''Şimdi beni çok dikkatli dinle.'' dedi. ''İstikametini ayarla ve önündeki hantal gibinin izinden kesinlikle çıkma.'' ''Kesinlikle diyorum.'' ''Cassandra'nın burnu onların rotasından azıcık bile ayrılırsa gırtlağını keserim.'' ''Tam güneşe karşı nasıl oraya yönelebilirler?'' diye sızlandı dümenci.
''Lazü'nün gözleri onlarla birlikte.'' dedi Sanson. ''Bu yeterli olabilir.''
Lazio baktığı her şeyi çok dikkatli inceliyordu. El kol hareketlerine de çok dikkat ediyordu. Çünkü yapacağı en sıradan hareketler bile geminin istikamet değiştirmesine sebep olurdu. Tam o anda batıya bakmakta olan Lazio, sol elini dümdüz şekilde burnunun altına yaslayarak denizden gelen güneş yansımalarından korunuyordu. Bir an için sadece adaya doğru baktı. Kedi Adası'nın yamaçlı yeşil silüeti bulundukları mesafeden tek boyutlu, yassı bir resim gibi görünüyordu. Biraz daha yaklaştıklarında Lazio ada belirginleşmeye başladığında Maymun Koyu'nun girişini görebileceğini biliyordu. O ana dek tek görevi gemiyi mümkün olduğunca emin ve hızlı bir şekilde koyun girişinin karşılarına çıkacağını tahmin ettiği noktaya doğru yönlendirmekti. Lazio'nun yüksek konumu işini kolaylaştırıyordu. Grandi'nin tepesinden elde ettiği görüş açısı, miller ötesinin bile deniz renginin değişikliklerini görebilmesine imkan tanıyordu. Mavi yeşil tonlardan oluşan karmaşık bir motif üzerinde ilerliyor gibiydiler. Kafasında her ton farklı bir deniz derinliğine karşılık geliyordu. Lazio bu tonları derinlik ölçümleri belirten bir harita gibi yorumlayabiliyordu. Aslında bunu yapabilmek olağanüstü bir yetenek gerektirmiyordu. Karayip denizini tanıyan sıradan bir denizci bile koyu mavinin derin deniz, yeşilinse daha da derin deniz anlamına geldiğini bilirdi. Ancak Lazio'nun bu konudaki bilgisi biraz daha fazlaydı. Eğer deniz dibi kum ise derinlik 15 metre civarı olduğu halde deniz açık mavi renkli olabilirdi. Tam aksine 3-4 metre derinliği olan yosun tabanlı bir bölgede deniz rengi koyu yeşil olabilirdi. Tabii bazen yön değiştiren güneş de şaşırtıcı olabilirdi. Sabah erken saatlerde veya akşam üzeri renklerin tamamı daha yoğun ve koyu görünürdü. İyi bir gözcünün tüm bu etkenleri bilerek yorum yapması gerekirdi. O anda derinlik tahminleri Lazio'yu endişelendirmiyordu. Kıyı hattındaki renklere bakarak Maymun Koyu'nun girişine dair bir ipucu görmeye çalışıyordu. Kullanılabilir koyların çoğu gibi Maymun Koyu'nda da denize dökülen bir tatlı su akıntısı olduğunu hatırladı. Karayipler'de büyük gemiler için güvende olmayan koylar da bulunurdu. Bu koyların açıklarında bulunan mercan kayalıklarında boşluk olmadığı için gemiler hasar almadan yanaşamazdı. Mercan kayalıklarının bölünmesi ve koya geçit vermesi için bir tatlı su akıntısının denize karışması şarttı. Çünkü bir denize dökülen tatlı su akıntısı var ise orada mercanlar gelişmezdi. Kıyı hattını incelemeye devam etmekte olan Lazio, aramakta olduğu geçiş noktasının nehrin denize dökülme noktasının hemen dibinde olmayabileceğini de biliyordu. Tatlı suyun denizdeki seyrini sağlayan akıntıya bağlı olarak aradığı geçit, nehrin denize döküldüğü noktanın çeyrek mil kadar kuzeyinde veya güneyinde olabilirdi. Bu geçit her neresi ise denizde oluşan kahverengi bir bulanıklık ve su yüzeyinde oluşan çalkantıdan yeri anlaşılırdı. Lazio dikkatli bir şekilde bakınmaya devam etti ve sonunda geminin o anki rotasının güneyinde geçiş noktasını tespit etti. İstikamet değişikliğini altındaki güvertede bulunan Anders'a bildirdi. El Trinidad adaya yaklaştıkça Anders'ın neyle karşılaşacağını bilmemesi Lazio'yu sevindirdi. Anders mercan kayalıklarındaki geçidin darlığını bilseydi bayılabilirdi. Geçidin her iki tarafında su seviyesinin üzerine çıkmış mercan kayalıkları vardı. İki kaya arasındaki mesafe ise en fazla 12 metre kadardı. Yeni rotadan memnun olan Lazio birkaç dakikalığını gözlerini dinlendirdi. Kapalı göz kapaklarından süzülen gün ışığının farkında olsa da ne geminin sallantılarının, ne yelkenlerdeki rüzgarın, ne de okyanusun kokusunun farkındaydı. Sadece dinlendirmekte olduğu gözlerine odaklanmıştı. Gözleri dışında hiçbir şeyin önemi yoktu. Derin ve ağır bir şekilde nefes alıp vererek onu bekleyen zor görev için hazırlanıyor, güç toplayarak konsantre oluyordu. Lazyu neler olacağını ve yaşayacağı kaçınılmaz süreci çok iyi biliyordu. Kolay bir başlangıcın ardından ilk göz batmaları, giderek artan acı, sonra gözyaşları, sürekli yanma ve batma hissiyle mücadele edecekti. Bir saat sonrasında yorgunluktan tamamen tükenmiş olacağını ve bedeninin güçsüz kalacağını biliyordu. O noktada Lazyu sanki haftalardır uyumuyormuş gibi uyku ihtiyacı hissedecek ve muhtemelen direkten güverteye indiği anda baygın düşecekti. Gözleri kapalı bir halde sakince derin nefesler alıp vererek bu zor görev için hazırlanıyordu Lazyu. Dümen başında olan Anders ise farklı bir şekilde dikkatini toplardı. Gözleri tamamen açıktı ama gördükleriyle hiç ilgilenmiyordu. Dümen yekesinin avuçlarında hissettirdiği baskıya, ayaklarının altındaki güvertenin eğimine, geminin gövdesinden kayıp giden dalgaların sesine, yanaklarına değen rüzgara, yelken donanımlarının gıcırtı ve tıngırtılarına, yani kısacası geminin işleyişini oluşturan güç ve dirençlerin tamamına odaklanıyordu. Konsantrasyonun doruk noktasına ulaştığında ise Anders gemisiyle bir bütün oluyordu. Bu bütünleşme esnasında tıpkı büyük bir bedene komuta eden bir beyin gibi gemisinin ne koşulda olduğunu eş zamanlı olarak hissediyor ve ona göre komuta ediyordu. Geminin ne hızda gittiğini yok denecek kadar az bir hata payıyla da hissederdi. Aynı şekilde yelkenlerden bir tanesindeki herhangi bir tersliği, geminin ambarındaki yüklerin devrildiğini, hatta geminin sintinesinde bulunan suyun miktarını anında sezerdi. Gemisinin en iyi hangi koşullarda yol alacağını, en iyi rotada olup olmadığını ve hangi koşulda neye ne kadar dayanabileceğini ezbere bilirdi. Gemisi hakkında tüm bu bilgileri gözleri kapalı verebilirdi. Bunları nasıl bildiğini anlatamazdı ama bilirdi. O anda Lazyu ile birlikte çalışmak kontrolün bir kısmını başkasına bıraktığı için Anders'ı endişelendiriyordu. Lazyu'nun el hareketleri Anders için kendiliğinden hissedebildiği bir şeyi ifade etmiyordu. Yine de Lazyu'ya güvenmesi gerektiğinin bilinciyle kendisine verilen talimatlara birebir uyuyordu. Ama bu durum yüzünden de oldukça gergindi ve dümen başında terlediği için ıslak yanaklarında rüzgarı daha kuvvetli hissetti. Lazyu'nun kollarını uzatmasıyla belirtilen istikamette yön değiştirdi. Lazyu geminin yönünü güneye çevirtmişti. Mercan kayalıklarındaki açıklığı bulmuş ve bizi oraya götürüyor olmalı diye düşündü Anders. Çok yakında dar bir boşluktan geçmeleri gerekecekti ve bunun düşüncesi bile onu daha da çok terletiyordu. Hunter'ın aklı bambaşka meselelerle meşguldü. Ne Lazyu ne de Anders'ı umursuyor, geminin kıç ve burun tarafları arasında gidip geliyordu. Her dakika İspanyol gemisi onlara daha da yaklaşıyordu. Geminin Grandis'inin üst kısmı artık ufuk çizgisinin üzerinde belirgin bir şekilde görünüyordu. Düşman gemisi hala pupa yelken yol alırken adaya artık sadece bir mil mesafede bulunan El Trinidad yelkenlerin büyük bir kısmını indirmek zorunda kalmıştı. Bu esnada Cassandra büyük geminin iskele tarafından geri çekilmiş, Hunter yönetimindeki geminin izinden gidebilmek için arkalarına geçmişti. Bu manevra gerekliydi ama kalyonun yelkenleri Cassandra'nın rüzgarını kestiği için ufak gemi yeterince hızlı ilerleyemiyordu. El Trinidad'ın iyice gerisinde kalmadan daha hızlı gitmeleri de olası değildi zaten. Ayrıca Hunter'ın gemisine iyice yakın durmadıkları takdirde Cassandra İspanyol savaş gemisine karşı oldukça savunmasız bir konumda olurdu. Asıl tehlike mercan kayalıklarının arasından geçerken olabileceklerdi. Her iki geminin birbirlerine iyice yaklaşarak peş peşe geçmeleri gerekecekti. Eğer El Trinidad geçitten sorun yaşamadan geçemezse, Cassandra büyük gemiyi arkadan çarparak her ikisinin de hasar almasına neden olabilirdi. Hele ki bu olay tam geçitteyken başlarına gelirse, her ikisi de kayalıklara bindirip parçalanarak batabilir, bir kabus yaşanabilirdi. Hunter Sanson'un da tehlikenin bilincinde olduğundan emindi. Emin olduğu bir diğer şey ise Sanson'un iki geminin arasını fazlaca açmak gibi bir risk almayacağıydı. Çok zor bir manevra olacaktı. Hunter geminin burnuna koştu ve maymun koyunun güneş ışınlarıyla parıldayan sularına doğru baktı. Eğri bir parmak gibi uzanmakta olan ve koyu, bir mendirek gibi koruyan dağlık kara çıkıntısını artık görebiliyordu. Hunter mercan kayalıkları arasındaki boşluğu göremiyordu. Ama önlerinde ışıldayan yansımalarla uzanan çarşaf gibi suların bir yerlerinde bulunduğunu biliyordu. Grandia'ya doğru bakan Hunter, Lazio'nun Anders'a bir işaret verdiğini gördü. Lazio yumruğunu yukarıya doğru savurarak düz bir şekilde havada tuttuğu diğer elinin iç kısmına vurmuştu. Anders hemen daha fazla yelken toplanması emrini verdi. Hunter bunun sadece bir anlamı olduğunu çok iyi biliyordu. Mercan kayalıklarının arasındaki geçit çok yakınlarındaydı. Gözlerini kısarak parıltılı sulara doğru bir kez daha baktı ama hiçbir şey göremedi. Anders iskele ve sancak taraflarına ikişer gözcü geçsin diye bağırdı. Çok geçmeden geminin burun kısmının sağ ve sol yanlarına ikişer denizci gelerek sırayla derinlik ölçümlerini bildirmeye başladılar. Bildirilen ilk mesafe Hunter'ın asabını bozdu. ''Tam 5 kulaç!'' 5 kulaç 9 metre civarı bir derinliğe denk geliyordu ve bu oldukça sığ sayılırdı. El Trinidad'ın kendi karinası bile 3 kulaç olduğundan geriye pek bir hareket payı kaldığı söylenemezdi. Sığ sularda mercan kayalıklarının düzensiz aralıklarla oluşmuş olan uzantıları deniz tabanından yukarı 3-4 metre kadar uzanıyor olabilirdi. Sivri ve keskin mercan kayaları geminin ahşap gövdesini kağıt gibi yırtabilirdi. Bir sonraki ölçüm Singadam idi. Dipnot 5,5. Bu daha iyiydi. Hunter beklemeye devam etti. Tam 6 kulaç ve fazlası. Bu ölçümle beraber biraz daha rahat nefes alabilmişti. Dış kayalık bariyerini geçmiş olmalıydılar. Çoğu adanın iç içe 2 sıra mercan kayalığı bulunurdu. Bunlardan kıyıya yakın olanı daha sığ, dıştaki ise daha derin olurdu. Asıl tehdidi oluşturan iç kısımdaki mercan kayalıklarını aşmadan önce kısacık bir süre için güvenli bir denizde ilerleyeceklerdi. Muhansız uyarısı duyuldu. Dipnot en az 6. Şimdiden su sığlaşmaya başlamıştı bile. Hunter tekrar dönerek Grandi'nin tepesindeki Lazio'ya baktı. Öne doğru uzanmış, sakin, hatta neredeyse umursamaz bir halde görünüyordu. Hunter Lazio'nun yüz ifadesini görmüyordu. Gerçekten de Lazio'nun bedeni gevşemişti. Vücudu o kadar güçsüz kalmış ve uyuşmuştu ki neredeyse bulunduğu yerden aşağıya düşebilirdi. Kollarıyla üzerinden sarktı, kenarlıklara hafifçe tutunuyordu. Omuzları düşmüş olan Lazio'nun tüm vücut kasları gevşemişti ama yüzü kas katı ve gergindi. Gergin olan dudakları ona asık bir yüz ifadesi veriyordu. Parlak suya kısık gözlerle bakarken dişlerini sıkıyordu. Gözlerini o kadar uzun süredir böyle kısık, neredeyse kapalı tutuyordu ki göz kapakları gerginlikten titremeye başlamıştı. Bu çok dikkat dağıtan bir şey olsa dahi Lazio çoktan derin bir transa geçmişti. Lazio'nun dünyası şimdilik sadece 2 siyah noktadan ibaretti. Önündeki ada ve geminin burnu. Bu 2 noktanın arasındaysa geniş bir alanı kaplayan ve güneşin ışıklarıyla dayanılmaz derecede can yakıcı şekilde parıldayan su bulunuyordu. Deniz hipnotize edici motifler oluşturarak dalgalanıyor ve parıldıyordu. Lazio bu yüzeyde neredeyse hiçbir detayı göremiyordu. Bazen mercan kayalıklarının uzantıları su yüzeyinde belirip kayboluyordu. Kör edici parıltılı beyazlığın üzerinde anlık siyah noktalar gibi görünüyorlardı. Şiddetli rüzgarın dindiği nadir anlarda da düzenli desenler oluşturarak parıldamakta olan sudaki akıntı ve girdapların hareketlerini belli belirsiz görebiliyordu. Bunların dışında okyanus yüzeyinin tamamı mat bir gümüş rengine bürünmüştü. Lazio artık gemiyi hafızasında tuttuğu detaylara göre yönlendiriyordu. Yarım saatten daha uzun bir süre kadar önce adanın daha açıklarında bulunan geminin önünde uzanan deniz berrak görünürken sığ suların, mercan çıkıntılarının ve kum tepelerinin yerini ezberlemişti. Tüm detayları bir resim gibi kıyıda ve su yüzeyinde belirlediği sabit noktalardan yola çıkarak hafızasına işlemişti. Tam o anda gemi burnunun ikiye bölerek ilerlediği suyun daha berrak bir hal almış olmasından El Trinidad'ın zihnindeki resimde herhangi bir noktada olduğunu biliyordu. Epey aşağıda iskele tarafında bulunan devasa bir karnabaharı andıran büyük bir kayalığın yanından geçtiklerini gördü. Bu kuzeye yönelmeleri gerektiğine işaret ediyordu. Lazio sağ kolunu yana uzattı ve ok şeklindeki gemi burnunun gölgesinin yön değiştirmesini izledi. Lazio kıyıda bulunan bir palmiye ağacıyla aynı hizaya gelmelerini bekledi ve kolunu indirdi. Anders kendisine bildirilen yeni rotada yol alıyordu. Lazio kısık gözlerle ileriye baktı. Denizin üzerine vurdu ve geçidin sınırlarını oluşturan sağ ve soldaki mercan kayalıklarını görmüştü. Şu anda tam geçide doğru yol alıyorlardı. Hatırladığı kadarıyla sancak tarafına doğru hafifçe dönüp su yüzeyinin hemen üzerine çıkmış olan bir mercan çıkıntısını daha geçmeleri gerekiyordu. Sağ kolunu tekrar uzattı. Anders da buna göre rotayı tekrar ayarladı. Aşağıya bakarak yanından geçmekte oldukları ikinci mercan kayasını gördü. Tehlikeli derecede yakınından geçtikleri sırada geminin bordasına sürtünen kaya yüzünden hafifçe sallandılar ama hasar almadan geçebilmişlerdi. Lazio bu kez sol kolunu yana açtı ve Anders geminin rotasını bir kez daha ayarladı. Lazio geminin kıyıdaki palmiye ile aynı hizada olduğundan emin olduktan sonra beklemeye başladı. Anders geminin gövdesine sürtünen mercanın sesinden elektrik çarpmışa döndü. Korkuyla duymayı beklediği o ses gerilmiş olan sinirlerine hakim olamayıp dümen başında zıplamasına neden oldu. Çatırtı devam ederken geminin kıçına doğru ilerlemekte olan titremeyi hissetti ve kayaya sadece sürterek geçeceklerini anlayarak derin bir nefes aldı. Geminin arka kısmında bulunan Anders gemi boyunca önden arkaya doğru ilerleyen titreşimi hissediyordu. Geminin karinasındaki en hassas donanım olan dümen yelpazesinin hasar görmemesi için yekeyi son anda serbest bıraktı. Kabuklu hayvanlarla kaplı olan sert bir kayanın gemi gövdesine sürtünmesinden oluşabilecek direnç, sabit tutulan dümen yelpazesinin kırılmasına yol açabilirdi. Anders bu yüzden yekeyi serbest bırakarak yelpazenin hareket etmesine imkan tanımıştı. Mercan kayasını geride bıraktıklarında tekrar yekeyi eline alan Anders, Lazio'nun talimatlarına uymayı sürdürdü. El Trinidad kıvrılarak maymun koyuna doğru yönelirken, ''Bu kadın bir yılanın bile boynunu kırabilir.'' diye söylendi Anders. ''Dört kulaçtan ağız.'' diye bağırdı önde kılavuzluk eden denizcilerden biri. Hunter geminin burun kısmında çekülle sürekli derinlik ölçen adamların arkasından parıldayan denizi gözetliyordu. İleriye baktığında hiçbir şey göremese de geminin yan tarafına baktığında su yüzeyine ürkütücü biçimde yakın mercan kayalıklarını görebiliyordu. Fakat bir şekilde El Trinidad bunların hiçbirine takılmadan ilerlemeyi sürdürüyordu.
''Truva et demi.''
Dipnot 3,5. Hunter dişlerini sıktı. ''Yaklaşık 6-7 metre derinlik demekti bu. Bundan daha fazla sığlaşırsa başaramazlardı.'' Hunter aklından bu düşünceleri geçirdiği sırada gemi bir mercan kayasına daha çarptı. Ama bu sefer sadece tek bir çarpma sesi duyuldu. Gemi mercan kayalığını parçalayarak geçmiş yoluna devam etmekteydi.
3,1 kulaç!
70 santim daha sığlaşmıştı. Gemi hala gümüş rengi suda ilerlemeye devam ediyordu.
Merde! Diye bağırdı ikinci kılavuz ve kıç tarafına doğru koşmaya başladı.
Dipnot pislik. Hunter ne olduğunu çabucak anlamıştı. Denizcinin elindeki çekül mercanlara takılmıştı ve onu kurtarmaya çalışıyordu.
''Tam 3 kulaç!''
Hunter kaşlarını çattı. Esir aldıkları İspanyollardan edindiği bilgilere göre gemi karaya oturmuş olmalıydı. Geminin karinasının 3 kulaç, yaklaşık 6 metre olduğuna yemin etmişlerdi. Besbelli ki yanılmışlardı. Gemi hala sorunsuz bir şekilde adaya doğru ilerliyordu. İçten içe İspanyolların denizcilik becerilerine bir kez daha sövdü. Yine de geminin karinasının 3 kulaca yakın olduğunun ve bu büyüklükte bir geminin karinasının daha az olamayacağının farkındaydı.
''Tam 3!''
Hala hareket ediyorlardı. Aniden ve çok korkutucu bir şekilde Hunter mercan kayalıklarının arasındaki boşluğu gördü. Her iki tarafında da kayalar yükselen daracık bir geçitti bu. El Trinidad geçide tam ortadan girdi. İyi ki de ortalayabilmişti. Çünkü geçit geminin sağında ve solunda 5'er metre mesafe bile bırakmayacak kadar dardı. Hunter arkaya dönerek kıç tarafında bulunan Anders'a baktı. Artık Anders da sağında ve solundaki kayalara bakarak dar geçide girmişti. Çatlak bir sesle "Tam beş!" diye bağırdı kılavuzluk eden denizci. Bunu duyan mürettebattan zafer ve sevinç çığlıkları yükseldi. Nihayet kayalıklardan geçip daha derin sulara varmışlardı ve kuzey istikametinde ilerliyorlardı. Bükülmüş bir parmağı andıran dağlık bir uzantının daire şeklinde ada sahiline doğru kapanmasından oluşan koy tam önlerindeydi. Hunter artık maymun koyunun tamamını görebiliyordu ve tek bir bakışla buranın gemiler için ideal bir sığınak olmayacağını anlamıştı. Koyun ağzında su derindi ama daha korunaklı iç kesimler aniden sığlaşıyordu. Gemilerin okyanus sularına açık olan bir noktaya demir atmaları gerekecekti ve birçok nedenden ötürü bu hoşuna giden bir durum değildi. Arkaya baktığında Cassandra'nın da geçitten başarıyla geçmekte olduğunu görebiliyordu. Şalopa onları o kadar yakından takip ediyordu ki Hunter Cassandra'nın burnunda kılavuzluk yapan denizcinin endişeli yüz ifadesini bile görebiliyordu. Ama Cassandra'nın peşinden en fazla 2 millik bir arayla İspanyol savaş gemisi de gelmeye devam ediyordu. Neyse ki güneş batıyordu ve savaş gemisi gece olmadan maymun koyuna ulaşamazdı. Tahminlerine göre Bosque koya girmek için şafağı beklerse Hunter onları karşılamak için hazırlanabilirdi. ''Demir atın!'' diye bağırdı Anders. ''Acele edin!'' Alacakaranlıkta El Trinidad sarsılarak durma konumuna geldi. Cassandra kalyonun yanından süzülerek koyun daha iç kısmına ilerledi. Daha ufak ve karinası daha kısa bir gemi olan Cassandra sığ sularda yol alabilirdi. Kısa bir süre sonra Sanson'un gemisi de demir attı. Her iki gemi de olduğu yerde duruyordu. En azından o an için güvendeydiler.